güzellik, bir romantiğin hikayesi. Bir gün evime ömrü boyunca çeşitli dramatik çalışmaların kahramanı rolünü oynayan, her zaman her şeye acı bir kuşkuyla bakan, ruhça bitkin, 40 yaşlarında Ukraynalı bir dostum geldi. Başta sinir hastası karısı olmak üzere 5 nüfuslu bir ailenin yükü altında ezilen, devlet demir yollarında ayda 60 rubleye neredeyse günde 20 saat çalışan ve görüldüğü üzere zor bir yaşam süren bu dostumun esmer ve anlamlı yüzünde o zamana kadar hiç görmediğim bir gülümseme vardı. Her zaman sinirli, her zaman hayatı ve insanları hor gören alaylı sözlerle yermeye hazır olan, taşkın duygular adını verdiği her türlü boş hayallerin amansız düşmanı, umutsuzluk şairi dostum, öylesine uslu, öylesine sevinçli, öylesine düşünceli ve mutlu gülümsüyordu ki, dostumun yaşamında onun her bakımdan zor ve eziyetli yaşantısını hafifletecek bir devrim meydana geldiğini sandım. Büyük bir ilgiyle, "Ne var, ne oldu?" diye sordum. Arkadaşım gözlerini yüzümde dolaştırdı. Hiçbir şey söylemeden kuvvetle elimi sıktı. Kanepeye uzanarak kollarını başının üzerine koydu. Derin derin göğüs geçirdi. Bütün bu davranışlar tuhaftı ve hiç de arkadaşıma yaraşmıyordu. O heyecanlı değildi. Hatta daha çok dalınç denilen ve hayat duygularının tamamıyla kayboluşuna yakın pek çok şeyler taşıyan bir haldeydi. O adeta bir şeyler hatırlıyormuş gibi genellikle her zaman soğuk ve güvensiz bakışlarla etrafı süzen, şimdi ise yumuşak ve iyi olan kara gözlerini yarı kapamış bir halde yatıyordu. Onun bu davranışıyla merakım büsbütün kamçılanıyordu. Sordum, "Nereden geliyorsun?" Bir kelimeyle karşılık verdi. "Dolaşmakta." "Kiminle?" "Yalnız." "Dağlarda mı?" "Şehirde." Bu bana kesinlikle hiçbir şey anlatmış olmuyordu. "Sen böyle neye bugün yufka yüreklisin?" Herhalde sorumdaki alaycı tondan biraz alınmış olacak ki sert ve ciddi bir bakışla bana baktı ve yüzünü duvardan yana çevirerek yalvarırcasına "Beni bırak," dedi. Şimdi artık ondan hiçbir şey öğrenemeyeceğimi anlamıştım. Daha fazla bir şey sormadım. Arkadaşım yarım saat kadar yattıktan sonra yine aynı halde sevinçli bir rahatlık içinde ama düşünceli kalktı, yanıma gelerek sordu. "Sen yarın akşam evde misin?" "Evet, benimle gezmeye gelir misin?" Bu olağanüstü durumun nedenlerini belki şimdi söyler diye umutlanarak olumlu anlamda başımı salladım. Ama o şapkasını yakaladığı gibi yer yer kırlaşmış siyah saçların süslediği başına rastgele geçirdi ve beni davranışlarındaki bu tuhaflıktan biraz sinirlenmiş ve şaşırmış bir halde bırakarak geldiği zamanki gizemle haliyle çıkıp gitti. Yalnız kalınca arkadaşımın görevinde yükseldiğini mi yoksa bir mirasa falan mı konduğunu uzun uzun tahmine çalıştım. Yoksa "Çevre ve Koşulların İnsan Zekası Üzerindeki Etkileri" adlı eserini bastıracak birini mi bulmuştum? Yaşamın ağırlığı altında ezilmiş bir insanın dokunaklı çığlığını meydana getiren ve hayatın acımasız yasalarına hiçbir sınırlama tanımadan boyun eğmeyi öğütleyen bu eser, 5 yıllık bir emeğin ürünü ve determinizmin ateşli bir propagandasıydı. Bu son tahmin üzerinde durdum ve bu buluşumla biraz içim rahatlar gibi oldu. Ertesi gün arkadaşım geldiği zaman inanmış olarak sordum. "Nasıl? Nihayet kitabını bastırıyor musun?" "Kitabımı mı? Bense onu insanlığın yararına olarak yakmaya karar vermiştim. Şimdi ne diye onu hatırlattın?" "Bu ruh halini açıklayacak bir sebep arıyorum." "Ya, galiba merak tellerini şeytanlar kurcalıyor. Bunları iyice germiş olacağım. Haydi bakalım, gezmeye gidelim." Bütün bu olayların geçtiği yarı Asyalı bir şehrin caddesine çıktık ve yaya kaldırımı boyunca ağır ağır yürüyerek şehrin dış mahallelerinden biri olan Avlabar'a yollandık. Hava çok sıcaktı. Gündüz güneşin etkisiyle kızgın bir hale gelen kaldırım taşları ve binaların duvarları ateş püskürüyor. Kalabalık insan topluluklarına özgü bütün kokular havada asılı duruyordu. Ne yaya kaldırımının yanındaki kanalın içinde akan su, ne de caddenin iki yanında piramit biçiminde sıralanan kavak ağaçları bu havayı serinletemiyordu. Sivri tepelerini damların yukarılarına kaldıran bu ağaçlar, batan güneşin ışınlarıyla kızarmış bir halde adeta iki sıra kocaman meşaleler gibi duruyordu. Sokakta yakıcı ve kireçli bir tozun gözleri kör etmediği ve ciğerlere dolmadığı, şehrin biricik serin yeri olan Kura Nehri kıyısındaki şehir bahçesine doğru giden insan kalabalığı yürüyordu. Dağlıların boğazdan konuşmaları her yanda duyuluyordu. Ermeniler kapıları gıcırtatarak dükkanlarını kapıyor, uzakta askeri bando gürlüyor, yamru yumru kaldırımların üzerinden giden araba ve faytonların gürültüleri işitiliyordu. Bir yerlerden, dağdan bir zurnanın sinirleri bozan, melankolik, yabani melodisi titrek bir sel halinde akıyordu. Şehir iki yüksek dağ arasında dar bir vadideydi. Vadiyi kudurmuşçasına denize doğru akan Kura ırmağıyla dağlarla ırmak arasında sıralanan ve adeta toz ve sıcaklık dolu bir çukurdan çıkmak ister gibi birbirlerinin sırtına tırmanan binalar ikiye bölmüştü. Bu basık şehrin üzerinde yükselen sesler bir ağır soluk halinde birleşiyordu. Biz adeta yere bastırılmış kocaman tozları soluyarak ve dar yaya kaldırımı üzerinde siyah bir sel halinde akmakta olan kalabalığın arasından kendimize bir yol bulmaya çalışarak sessizce yürüyorduk. Ortalık kararıyordu. Sokaklar gittikçe daralıyor ve daha boğucu bir hal alıyordu. Hemen hemen her ev tahta bir teras, hatta bazen iki teras ile çevriliydi. Bunlar uzaktan duvarlara yapıştırılmış oymaları andırıyordu. Şimdi bu teraslara masalar ve mumlar taşıyan hareketli ve gürültülü bir takım insanlar çıkıyordu. Ve bütün bunların üstünde gökyüzü yüksekte koyu mavi bir şerit halinde uzanıyordu. Bunun üzerinde adeta şehirdeki ışıklara göz kırpıyormuş gibi yer yer yıldızlar tutuşuyordu. Biz dar ve kirli sokakların labirentine girdik. Demir kafeslerle korunan küçük, seyrek pencereli, yüksek, kül rengi taş duvarlar bize dik dik bakıyordu. Bu duvarlar arasındaki uzaklık adeta pis kokulu çamurların ve kokmuş rutubetli sıcak havanın akmasına yarayan kanalları andırıyordu. Bazen ağır ve sımsıkı kapalı kapıların önünden geçiyorduk. Ayak seslerimiz bu kapıların arkasına saklanmış olan köpeklerin havlamasına, hırlamasına sebep oluyordu. Yakınlarda bir yerde bir müezzin müminleri ibadete çağırıyor, başımızın üstünde melankolik bir eda ile dua okuyan hıçkırıklı bir ses yüzüyordu. Arkadaşım adımlarını sıklaştırdı ve heyecanla elimden yakaladı. Arkadaşımın bu yeni ruh halini doğuran kaynağın yakınlığını hissederek hiçbir şey sormadan çamurların içinde ardından yürüyordum. Arkaları caddeye, pencereleri avluya bakan binaların yüksek duvarları, tenha sokakların, müezzinin okuduğu hazin ezanın taşlarına kadar bulaşan doğu fatalizminin bende uyandırdığı sıkıntılı bir duyguyla dopdoluydu. Arkadaşım yavaşça, "Dur," dedi. Duvardaki küçük bir girintinin önünde durduk. Herhalde bir zamanlar burada avluya açılan ve sonradan yarı yarıya kerpiçle örülen bir kapı varmış. Karşımızda yerden 8 arşın yüksekliğinde balkonlu bir duvar yükseliyordu. Yanları açık, yollu bir bezle üzeri örtülü olan bu küçük balkona camlı bir kapıdan giriliyordu. Kapının tam karşısında, balkonun köşesinde, yüksek arkalıklı yumuşak bir koltuk duruyordu. Balkonun parmaklığı üzerine ise gelişigüzel bir halı asılmıştı. Bütün bunları gözden geçirdikten sonra sorgu dolu bir bakışla arkadaşıma baktım. Arkadaşım beni girintiye doğru iterek "Bekle," dedi. Birbirimize sımsıkı sokulmuş bir halde girintiye yerleştik. Bu taş sandığın içinde durarak neler görebileceğimi düşünmeyi gerekli görmeden beklemeye başladım. Etrafta çıt bile yoktu. Üstümüzde gökyüzü, bizi çevreleyen bina damlarının ve duvarların sık ve soğuk taş yığınları blokunun ardında görünen dağların tepesindeki bulutların meydana getirdiği karanlığa doğru mavi bir yol halinde uzanıyordu. Balkona açılan kapının aralığından bir ışık çizgisi süzüldü. ve üstümüzdeki duvardan kayarak kayboldu. Arkadaşım dirseğiyle böğrüme dokunarak "bak" dedi. Kapının her iki kanadı açıldı ve uzun boylu, düzgün vücutlu bir kadın silüeti göründü. Kadın başını yukarıya kaldırarak birkaç saniye gökyüzüne baktı ve odaya doğru bir şeyler söyledi. Işık onu arkadan aydınlatıyordu. Duvarın kül rengi fonu üzerinde, bu ışık altında, geniş kıvrımlar halinde omuzlarından ayaklarına dökülen bu bembeyaz tuvalet içindeki kadın bir hayal gibiydi. Oval yüzü bize ancak beyaz bir leke gibi görünüyor, bu yüz üzerindeki gözler iki büyük siyah nokta halinde ayırt ediliyordu. Bu onu gerçek bir varlık olmaktan biraz daha uzaklaştırıyor. Bir hayale, bir gölgeye yaklaştırıyordu. İşte adeta uçmaya hazırlanıyormuş gibi kollarını başı üzerinde kaldırdı. Sol omuzunun üstüne sık bir tutam saç döküldü. Arkasındaki ışık titredi ve kayboldu. O zaman bu kadın ya da bu kadının gölgesi bana küçüldü ya da karanlıkta eridi gibi geldi. Duvarın fonu kadının silüetinin yumuşak çizgilerini eritir gibi oldu ve kadın bundan bir dakika önce bu yerde seyrettiğim hayalin bir anıştırması halini aldı. Sonra tekrar ışık göründü ve hayal canlandı. Robunun kıvrımları kımıldadı. Kadın balkonun parmaklarına doğru yürüdü. Bu kıvrımlar bir bulut gibi onu izledi. Bu anda kadın bana bir ressamın tablosunu hatırlattı. Kadın biçimindeki ay, düşünceli ve sevimli gülümseyerek gökteki muhteşem bulut sürüsünün ardından meydana çıkıyor. İşte kadının yanı başında siyahlı bir gölge daha peyda oldu ve eliyle kadının saçlarını okşamaya başladı. Kadının saçları ise omuzlarına biraz daha fazla döküldü. Kadın balkondan aşağı baktı ve elini arkasına uzatarak yarım sesle yine bir şeyler mırıldandı. Birdenbire madeni bir telin titreşimi duyuldu. Ben titredim. Galiba çevremdeki her şeyde titremişti. Kadın koltuğa oturdu. Işık ona yandan vurduğu için çok ince çizgiler halindeki profilini gördüm. Ama profili bu tuhaf dekor içinde havadanmış gibi bir izlenim veriyordu. Siyah gölge yere oturdu. Parmaklığın üzerindeki halı onu gözlerimizden gizledi. Kadının biraz arkaya rastlanmış başı, gerek balkona açılan kapının karesinde, gerek koltuğun esmer arkalığında açıkça fark ediliyor ve yüzünün profili adeta büyüzden yayılan bir ışıkla çevrilmiş izlenimini veriyordu. Kadının yüzü bana, peri masallarının kahramanı olan peri kızının yüzü kadar olağanüstü güzel görünüyordu. Kadının tümü ise cisimlenmiş bir hülya, etrafındaki her şeyi canlandırmak ve yükseltmek için bu kirli toprağa, bu kaba ve sert taş yığınlarına gelen hayran ve aşık bir şairin eşsiz hülyasıydı. Artık ben ne kokmuş çamurun boğucu kokusunu duyuyor, ne de ağırlığıyla düşünceleri ezen ve kızgın gecenin sıcak kokmuş karanlığına bürünmüş olan kül rengi taş duvarları görüyordum. Karanlık taş sandığın içinde sıkışık boğulduğumu ve dayanmakta olduğum duvardan sivri bir taşın omuzuma battığını unutmuştum. Ben boyuna bu eşsiz kadına bakıyor ve başka hiçbir şey istemiyordum. Kadın bazen aşağıya eğiliyor ve ben onun bir daha doğrulmayacağından, bir daha kendisini göremeyeceğimden korkuyordum. Ama kadın tekrar koltuğun arkalığına kendini bırakıyor ve ben yeniden sakin sakin, tutkusuzca onun eşsiz profiline bakıyordum. Balkonda kadının ayakları dibinde oturmakta olan siyah gölge kadını öpüyordu. Ben bu tutkulu sesleri işitiyor ama onun yerinde olmak için en küçük bir istek bile duymuyordum. Çünkü onun kadını benim gördüğüm gibi görebildiğimden çok kuşkum vardı. Ve işte birdenbire havaya, hem aşağı bize hem yukarı gökyüzüne bir telin titreşimleri yayıldı. Kadının bir şey çaldığını gördüm. Kadın hem çalıyor hem de aşağıya ayaklarına doğru bir şeyler okuyordu. Gerçi çalgının ezgisi kadının sesini boğuyordu. Ama yine de bu ses kadının kendisi gibi olağanüstü güzeldi. Teller bazen yavaş ve okşayıcı bir ahenkle titriyor, bazen de birdenbire cesur ve gürültülü bir hal alıyordu. Bunlar adeta havayı daha temiz ve daha taze yapmış ve etrafımdaki her şeyde bir hülya kadar güzel olan bu kadınla birlikte peyda olan soylu güzellik izlenimini daha da güçlendirmişlerdi. Her şey bir rüya, ruhu serinleten bir rüya halini almıştı. Ve kadının yüzünden durmaksızın bir ışıltı yayılıyordu. Hazin bir melodiyi sessizce mırıldanan tellerin hülyalı ahenginde, ben çok yükseklerde değil, parlak, güzel ve pembe bir ışığın fonunda, onun başı üzerindeki mavi göğün altında, beni gittikçe daha fazla topraktan ve onun varlığından ayıran bu tanrısal kadın, her geçen dakika biraz daha çok güzelleşiyor ve bir düş görünümü alıyordu. Hayranlığımı koruyarak ve bundan zevk duyarak kımıldamaktan korkuyor ve duruyordum. Bana öyle geliyordu ki içime yeni bir şeyler, hayatı ve kendimi yeni bir anlayış biçimi girmişti. Yine bana öyle geliyordu ki bundan önce içmiş olduğum bütün kadehler içinde ancak şimdi içmekte olduğum kadeh, yeryüzüne özgü bir damla kiri bile taşımıyordu ve ancak bu bir kadeh gerçekten temizdi. Ve ansızın bütün bunlar kayboldu, ışık kayboldu ve kadının profili açık çizgilerini kaybetti. Kadın kalktı, baştan başa beyaz, saydam ve hareketten erimiş bir halde, evvelce pembe bir ışığın geldiği karanlık dörtgen içinde kayboldu. Sonra kapıdaki demir sürgülerin keskin çığlıkları, çam şıngırtıları, kaba kilit sesleri işitildi. Arkadaşım koluma girerek ve beni girintiden çıkararak, "Hepsi bu kadar," dedi. Birbirimizle hiç konuşmadan eve yollandık. Arkadaşım ancak vedalaşırken "Yarın yine," dedi. Ama bunu söylemek gereksizdi. Ertesi günü arkadaşım oraya gitmemiz gereken zamandan yarım saat önce geldi. "Nasılsın bakalım? Ben sarhoş gibiyim. Hayır, adeta çocuklaştım. Bu biraz da bana gülünç görünüyor ama kadının gözlerini gördün mü?" "Onları görmek kabil değil ki," dedim. "Sen körsün. Ben pekala görüyorum. Aman ya Rabbi. Bahar, gençlik, hayal, hülya, bütün bunlar kadının yanında adi kalıyordu. Karşılaştırmalar yaparak onun niteliği belirtilemezdi. Hem bunun ne gereği vardı? Eski düşüncelerimde direndim. Ama sen onun gözlerini göremezdin. Maksadım kadının gözleri üzerine arkadaşıma birkaç söz söyletmekti. Arkadaşım sadece bana darılmakla yetindi. Vakti gelince tekrar oraya gittik ve yeniden birçok saatlerimizi rüyada imişiz gibi geçirdik. Sonra yine gittik ve böylece hemen hemen bir ay oraya taşındık. Bütün bu süre içinde de bu olağanüstü güzel kadını 17 defa seyrettik. Bütün bu günleri adeta tuhaf denilebilecek bir biçimde geçirdik. Mutluluğumuzdan kimseye söz etmeden, gündüzleri herkes gibi vakit geçiriyor, görünüşte herkes gibi çalışıyor, aynı şeyleri konuşuyorduk. Ama ortalık kararır kararmaz, yalnız bizim gözlerimize vergi tanrısal bir güzelliği seyretmekle mutlu olacağımızı bir an bile hatırımızdan çıkarmıyorduk. Biz ondan çok az söz ediyorduk. Hem sözle anlatılamayan, akılla erişilemeyen, ancak duygu ile kavranabilen bir şeyden ne diye söz edelim. Bütün bu günlerimizi çok iyi geçirdik ve kendimizi yerden çok yükselmiş hissettik. Ama bir akşam, girintinin içinde beklediğimiz bir sırada, balkondan üzerimize büyük bir taş atıldı. Taş başımızın üstünde duvara çarptı ve gözlerimize kireçli tozlar doldu. Ertesi gün girintiyi molozla tıkanmış bulduk. Tehdit eden bir tavırla balkonda durmakta olan siyah gölge elini sallayarak bizi bekliyordu. Geri döndük. Arkamızdan üzerimize çamur sıçratan bir taş atıldı. Uzun süre onun, o kadının anısıyla yaşadık ve daima onu sessiz, ruhu okşayan bir hüzünle andık. 1896